günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programıyla yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bugün stüdyomuzda ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku uzmanı doçent doktor Ali İhsan Erdağ Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Hocam siz bildiğimiz kadarıyla geçen hafta Trakya ziyaretindeydiniz. Şu an Ankara'ya geldiniz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Trakya'ya gitmişken herhalde Kepirtepe'ye uğramadan gelmeniz pek mümkün gözükmüyor sizin bildiğim kadarıyla. Önemli bir Kepirtepe'li birisi olarak, bir Kepirtepe mensubu olarak uğradınız mı bu sefer de? Neler yaptınız Trakya'da?
Efendim öncelikle merhabalar. Sayın Atmacam ve değerli ekibimizi öncelikle selamlıyorum. Gayet tabii ki ben de geçen hafta bayram münasebetiyle Tekirdağ Barbaros'ta yaşayan anneciğim ve babacığımı ziyaret ettim.
Ne güzel, evet.
Trakya'ya gitmişken de ben Trakya'ya ne zaman gitsem kıymetli eşimle beraber tabii ki anneye babaya gidiyorum ama öncelikle Kepirtepe'ye uğrarım. Hatta benim anneciğim hep bana der ki önce bana gel. Ama yolumun güzergahında olduğu için önce Kepirtepe'ye.
Evet. Çünkü Kepirtepe, ama sizin hayatınızda önemli bir ayrı bir yeri var değil mi?
Kepirtepe Öğretmen Okulu gayet tabii ki bizim için çok önemlidir. Kepirtepe Öğretmen Okulu Cumhuriyetimizin aydınlanma projelerinin en başında gelir. O köy enstitüleri zihniyetiyle.
Evet.
Biz Kepirtepe mezunuyuz. Trakyalıyım yani ben. Aslen Tekirdağlıyım. Barbarosluyum.
Evet.
Bayramı idrak ettik. Ankara'ya geldik. Şimdi eksik olmayanız yine sizlerin programındayız.
Teşekkür ederiz.
Buyursunlar
efendim.
Biz de
onur duyduk gelmenizden ötürü. Evet efendim, programımıza mümkünse hukukumuzdaki son dönem gelişmelerinden yine hakimlerimizin ve Cumhuriyet Savcılarımızın tarafsızlık ve bağımsızlığı üzerindeki son yorumlardan başlayarak giriş yapalım diyorum. Hı-hı. Ne dersiniz bu konuda?
Gayet tabii ki. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi efendim, biliyorsunuz biz Büyük Türk Atatürk'ümüzün öncülüğünde önce mücadelemizi kazanıp daha sonra devletimizi kurduktan sonra çok köklü ve büyük bir hukuk reformu yaptık.
Evet.
1920'li yıllarda. Bütün temel kanunlarımız, yani gerek özel hukuk, örneğin medeni kanun, ticaret kanunları ya da gerek kamu hukukunda, örneğin benim de uzmanı olduğum ceza kanunumuz,
evet,
1920'li yıllarda kanunlaştı. Tabii hukuk biliyorsunuz bir dinamiktir. Yani günden güne değişir ve günden güne gelişir. Bu kanunlarımız 20'li yıllardan bugüne kadar pek çok kere ve çok kapsamlı dönem dönem değişikliklere uğradılar. Daha sonra mevcut iktidarımız olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tek parti iktidarı olmasının avantajıyla, çünkü bu yasamada bir avantajdır.
Tabii koalisyon yani, hükümetlerinde bu kolay yapılamıyor değil mi?
Kolay yapılamıyor.
Doğru. Evet.
Çünkü biz özellikle benim yine tekraren vurgulayayım. Ben sadece uzman olduğum konularda konuşabilirim. Ama diğer alanlarda da böyle oldu. Onu da temin ve teyit edebilirim. Bir temel kanun yapılması kolay bir şey değildir.
Tabii.
Dolayısıyla mevcut iktidarımız, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, yasama organındaki yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğun avantajıyla 2005'li yıllardan sonra bütün temel kanunları değiştirdi. Bu arada bizim Türk Ceza Kanunumuz,
evet,
ve Ceza Muhakemesi Kanunumuz da yenilendi. Bu iyi bir gelişmedir. Çünkü dediğim gibi hukuk değişime mecburdur. Fakat hukuk iktisadi ve teknolojik hayatı geriden takip eder. Yani bir konuda düzenleme ihtiyacı olmalıdır ki hukuk o konuda bir düzenleme yapsın.
Evet.
Şimdi 80'li yıllara kadar değişiklik ihtiyaçlarında hep biz sürekli tabir yerindeyse yama yaparak, yani kanunun belli maddelerini değiştirerek geldik. Fakat bu son dönemde temel kanunun tamamı değişti.
Evet.
Tabii birazdan yine değineceğiz. Biliyorsunuz SSK seçimlerimiz yapıldı, yapılıyor. SSK'nın yapısı değişti artık.
Bunlara evet biraz sonra değineceğim.
Birazdan değineceğim.
Evet.
Şimdi bu çerçevede hakimlerimizin ve Cumhuriyet Savcılarımızın, yani sorunuzla bağlantılı olarak, hani hukuk sürekli değişiyor,
evet,
hakim savcı bağımsızlığı, tarafsızlığı çerçevesinde neler oluyor şeklinde yaklaştığımız zaman konuya, biz 2005 yılında, ama şunu özellikle vurgulayayım, biz derken ben herhangi bir siyasi parti mensubu değilim. Yani AK Parti'nin efendime söyleyeyim tek parti avantajıyla, iktidardaki tek parti avantajıyla yapmış olduğu değişiklikleri vurguladıktan sonra biz dersek lütfen bizi kimse parti mensubu algılamasın. Bilim adamıyım ben. Gayet tabii ki bu değişikliklere ben de katıldım.
Evet.
Bizi bilim adamı olarak çağırdılar. Biz 2004, 2005 ve 2006 yıllarında adeta bana uçan hoca demişlerdi. Benim sırtım Ankara'daki yer yatağımı görmedi 3 sene boyunca. Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Tekirdağ'da, bir gün Sakarya'da, bir gün Ankara'daydık biz.
Maşallah, ne güzel.
Çünkü
evet.
yeni kanunlar yapıldı.
Evet.
Bu çerçevede biz derken onu vurgulamak istedim. Yani hukuk adamları olarak biz de yeni ceza hukukumuza, diğer genel alanlardaki hukuk alanlarına gayet tabii ki eğilmek ve bunu uygulayıcılarımız da, yani hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız başta olmak üzere hukuk uygulayıcıları, yine bize ceza hukuku uygulamasında yardımcı olan kolluk mensuplarımız, yani polis ve jandarma ile çok sıkı çalıştık. Bizim orada gözlemlediğimiz bazı şeyler de oldu. Bu teorik kanun çalışmaları kapsamında gözlemlediğimiz bazı başka şeyler de oldu. Mesela bizim hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız bir dönem öncesine kadar sınırlı sayıda, yani 7-8 kişilik bir HSYK tarafından idare ediliyordu. Bu idareye de lütfen yine şöyle anlasın herkes. Hakimlerimizin atama dahil tüm özlük işleri, yani maaşlarından tutun da atama, yer değiştirme, birinci sınıf ayrılma, bütün özlük işlerine bakan bir HSYK'mız var. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu.
Evet.
Bu çok sınırlı sayıdan üyeyle müteşekkildi önceden. Bu yeni dönemde biz bu yeni kanunların uygulanmaların daha rahat yapılabilmesi için hakimlerimiz ve Cumhuriyet savcılarımızın kendilerini daha rahat hissetmeleri çerçevesinde bir takım başka değişikliklere de gittik. Mesela HSYK'nın, yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun
yapısını
değiştirdik. Önceden sadece atama suretiyle, yani Yargıtay ve Yüksek Yargı tarafından gelen üyeler vardı. Şimdi yine Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere yüksek makamların atadığı üyeler var. Ama ağırlıklı kısmını hakim ve Cumhuriyet savcılarımız kendi aralarından seçiyorlar artık. İşte geçen hafta yaşamış olduğumuz
seçimler gibi. Evet.
Bu hakimlerimizin ve Cumhuriyet savcılarımızın bağımsızlık ve tarafsızlıklarının kuvvetlendirilmesi açısından önemli bir gelişmedir. Çünkü tam bağımsız, mutlak tarafsız olması lazım gelen meslek grubu olmasına rağmen hakimin Cumhuriyet Savcılığı mesleği kendi idarecilerini kendi işlerinden seçebilmeleri önemli bir haktır. Bu açıdan bunu olumlu buluyoruz.
Peki efendim, az önce siz konuşmanın sırasında yeni TCK'dan bahsettiniz. 2005 yılında yapılan TCK'nın ihtiyaca daha cevap verebildiği kanaatinde misiniz bir öncekine nazaran kıyas yaptığınızda?
Şimdi yine her zaman bilinen üslubumla yaklaşarak cevap vereyim müsaade ederseniz Sayın Atmaca. Ben hukukçu mesleğime hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayı olarak başladım. Daha sonra bizim 1406 sayılı kanunumuza göre bir resmi devlet bursu kazanarak Almanya'ya gittim. Orada önce dil öğrenimi, ardından yüksek lisans, yani master, akabinde de doktora öğrenim tamamladıktan sonra ülkemize, Allah şükürler olsun bize nasip etti, ceza hukuk hocası olarak geldim.
Evet.
Bunu şu açıdan vurguladım. Şimdi bizim eski ceza kanunumuz, yani 2005'te mülga edilen, ilga edilen, yürürlükten kaldırılan 755 sayılı ceza kanunumuz, İtalyan ceza kanunundan 1926 yılında esinlenerek iktibas edilmiş bir kanundu. Yani hukukumuza kazandırılan bir kanundu.
Evet.
Fakat 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk ceza kanunumuz ise İtalyan veya daha sonraki gelişmeler paralelinde Fransız ceza hukukundan ziyade Alman ceza hukukundan etkilendi. Yani bizim yeni ceza kanunumuz gayet tabii ki 1926'dan bugüne kadar uygulanan eski ceza kanunumuz ve yüksek yargıtayımızın geliştirmiş olduğu uygulamadan etkilenmekle beraber
evet,
ağırlıklı olarak Alman ceza hukukundan etkilenmiştir.
Siz bunu Almanya'da şimdi yaşamış biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Işte Alman yüzden, ceza hukukunu da iyi bilen birisi olarak.
O yüzden vurguladım. Yani yeni ceza kanunumuzun Alman ceza hukukundan etkilenmiş olması gayet tabii ki bütün yüksek tahsil hayatını
evet,
Almanya'da yapmış söyledim. Bir hukukçu olarak benim işime yaradı, tırnak için söyleyeyim. Benim işime geldi.
Evet.
Çünkü ben Türk ceza hukukunu biliyorum. Alman ceza hukukunu da öğrendim.
Evet.
En çok benim işime yaradı Türkiye'de. Ve bütün yüksek tahsil hayatını, yani master, yüksek lisans ve doktora ben müteşekkil bütün yüksek lisans hayatını Almanya'da tamamlamış olan tek ceza hukukçusu benim Türkiye'de. Dolayısıyla en çok bana yaradı. Ama ben hep şunu arz ettim o kanunlaşma aşamasında 2004-2005 yıllarında.
Evet.
Şimdi 1926'dan bu yana gelen uygulamamızı yok saymayalım. İtalyan ekolünü yok saymayalım.
Evet.
Fransa ekolünü yok saymayalım. Mevcut ceza kanunumuz, yani eski ceza kanunumuza paralel ihtiyaç duyulan yerlerde değişiklik yaparak yeni bir ceza kanunu yapalım. Ama o zaman radikal bir değişikliğe gidildi.
Evet.
Eski ekoller bir tarafa bırakıldı. Fakat Yargıtayımızın, yüksek yargıtayımızın uygulamalarından ve çok kıymetli hocalarımızın, doktrin dediğimiz bizim öğreti hukuktaki yayınlarından, fikirlerinden yararlanılarak ama Alman ceza hukukuna ağırlık verilerek bir ceza kanunu yapıldı. Şimdi bir cümleyle söylemek lazım gelirse, 765 sayılı eski ceza kanunu mu, yoksa bu anlattığım 5237 sayılı yeni ceza kanunu mu hocam derseniz hangisini tercih edersiniz? Gayet tabii ki 5237 sayılı yeni ceza kanunu tercih ederim. Çünkü dilindeki hafiflikten tutun da, yani anlaşılır tarafından,
evet.
Uygulayıcının çok rahat kavradığı, hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız bunu uygulamakta zorluk çekmediler. Çok çabuk oturdu bu kanun. Bu açılardan bakıldığında ben yeni ceza kanunumuzu o eski kitabi, edebi, bizim yetişmemizi sağlayan
evet.
Eski ceza kanunumuza nazaran daha yerinde buluyorum Türkiye için. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Peki efendim, tabii ki bu düzenlemeler mutlaka gerekli. Fakat bir olumsuz yönü olarak şu söylenebilir mi acaba? Tabii ki mutlaka yapılması gerekiyor. Ona diyecek bir şey yok. Hakim ve savcıların her seferinde bu ceza kanunlarına adapte olmaları açısından bir zorluk teşkil etmiyor mu?
Çok yalın ve anlaşılır şekilde
hazırlandığı için
söylemek icap ederse, yani ben kendi açımdan söylüyorum. Pardon, çok evet. Yalın ve anlaşılır şekilde ifade etmem gerekirse sorunuza cevaben şunu söyleyeyim ben size. Gayet tabii ki 2005 yılında yeni ceza kanunumuz ve Türk ceza hukukundaki diğer mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan ceza hukuku mevzuatı uygulama sürekli bunu takip etmiş olduğu için, yani değişiklikleri zorlanmadı fazla.
Evet.
Ama bir yeni konseptle bir takım yeni kanunlar yapılınca uygulama zorlandı. Müsaadenizle ismini buradan zikretmeyeceğim, ancak çok yüksek düzeyde bir ceza yargıcımız bir toplantıda bize, hocam dedi, bu yeni kanunlarla bizi kanun cahili yaptınız.
O açıdan soruyorum. Evet, ben, bunu tahmin ettiğim için soruyorum.
Ben
evet.
İşte o yüzden dedim yalın evet, anlatım yapacağım
evet,
size.
Evet.
Çünkü zaten tekraren selamlayalım kıymetli izleyicilerimize. Çok düzeyli izleyicilerimiz de var ama halka hitap ediyoruz.
Evet.
Herkes rahat anlasın diye.
Tabii.
Ben üniversitede ders verir gibi müsaadenizle dedim. Çok rahat bir şekilde sizle sohbet eder havasında program yapmayı her zaman tercih ediyorum, biliyorsunuz.
Tabii, teşekkür ederim.
Hocam dediler, bizi kanun cahili yaptınız.
Evet.
Ve ne yazık ki pek çok emekliliği yaklaşmış, bizim meslekte biliyorsunuz emeklilik 65 yaştır.
Evet.
Hakimlik savcılık mesleğinde Cumhuriyet Savcılığı. Emekliliği yaklaşmış olan pek çok meslektaşımız, ben bu yeni kanunları öğrenmektense emekli olayım.
Evet, bunu duyduğum için zaten bu sorumun sebebi de buydu.
Ayrıldılar çünkü gerçekten.
Evet.
2005 öncesi mevzuat ve öğreti doktrinle, uygulamayla 2005 sonrası gelişen mevzuat, öğreti, doktrin ve uygulama birbirinden çok farklı.
Evet. Ama tabii
ama Latife'yi bir kenara bırakalım.
Tabii.
Mevcut meslektaşlarımız da, yani yaşça bizden büyük olan üstadlarımız da,
evet,
bizim gibi genç olan, bizden daha genç olan arkadaşlarımız da yeni kanunlara çok iyi intibak ettiler. Yani Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere Türk ceza adaletindeki tüm mevzuattaki tüm yeni kanunlar, inanın bana, ben bunu takip ediyorum. Ben çünkü hiçbir zaman uygulamadan kopmam.
Evet.
Çok güzel uygulanıyor. Tabii ki oturması biraz zaman alacak. Ama %75 rakam vermeyi de sevmem ama mesleğimde ben %75 civarında artık bu kanunlar oturdu.
Evet.
Yani uygulayıcı bizim için, çünkü bir kanunu muhterem Aylin Hanımefendi, Sayın Atmaca, ne kadar güzel yaparsanız yapın, bir kanunu ne kadar kusursuz yapmaya gayret ederseniz de edin, uygulayıcı, yani karar verici hakim, iddia makamı Cumhuriyet Savcısı, savunma makamı avukat o kanunu iyi uygulayamazsa o kanun işe yaramaz. Ama diğer taraftan beceriksizlik göstererek ne kadar kötü bir kanun yaparsanız yapın. Evet. Eğer elinizde yetişmiş uygulayıcı varsa, hakim, Cumhuriyet Savcısı, avukat, kalifiye, o kanunlar dört dörtlük uygulanır. Bizde artık uygulayıcılar çok iyi yetişiyorlar. Hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımız ve avukatlarımız. Önce hukuk fakültesi eğitimi görüyorlar. Sonra Adalet Akademisi bünyesinde 2 yıllık çok ciddi düzeyde bir staj,
evet,
adaylık süreci yani. Akabinde mesleğe başladıklarında yine öğretiden, yani bizlerden ve uygulamadan, yani Yargıtay'dan edinmiş oldukları bilgi ve deneyimlerle hukuku çok güzel uygulamaya başladılar.
Peki yani yeri gelmişken mutluyum. O zaman şunu da soracağım. Siz de biliyorsunuz ki ülkemizde hukuk fakültelerinin sayısı, özel üniversiteler özellikle, günden güne artıyor. Bunu bir dezavantaj olarak mı görürsünüz yoksa?
Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla diyorum, çünkü bunu yetişmek mümkün değil artık. 200 civarında üniversitemiz var.
Evet.
Ve yine bilebildiğim kadarıyla 80 civarındaki 120'ye çıkması konuşulan şu an sayı itibariyle hukuk fakültesi var.
Yani bir hoca olarak siz eğitim kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz böyle olunca?
Ya şimdi ben mesela ceza hukuku doçentiyim.
Evet.
Bizim ülkemizde 120 civarında hukuk fakültesi var. Biz 35-40 kişiyiz ceza hukukunda. Evet. Nereye yetişeceğiz biz?
Evet.
Mesela bana Ankara'da Orta Anadolu Bölge Ceza Hukuku Hocası derler. Çünkü Kayseri'den tutun, eski üniversitem Kırıkkale, Ankara'daki pek çok hukuk fakültesi, gitmediğim yer yok derse.
Evet.
50 saati geçiyor benim ders yüküm haftada. Hukuk fakültelerinin sayılarının bu kadar artırılması doğru değil. Net konuşayım ben.
Evet.
Ama hukuk fakültesi mezunlarımız itibariyle bakarsak konuya, Türkiye'mizin hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukat sayısı itibarıyla henüz ihtiyacımızı gidermiş de değiliz.
Evet, ona da girmek istedim. Yani bir yandan da ortada böyle bir ihtiyaç, evet, da var çünkü çok açık. Çünkü iş yükü, öyle, evet, değil mi? Evet, yetişilemiyor.
Ya bugün ülkemizde bizim 15 milyon civarında derdest dava var.
Evet.
Yani görülen dava.
Hal böyle olunca ihtiyaç var. Fakat ihtiyaç şimdi, olunca da kalite nasıl oluyor, eğitim kalitesi?
Barolar Birliği'mize kayıtlı avukat sayımız 80 bin civarında bizim.
Evet.
Ceza hukukuyla ilgili söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet Savcısı ve ceza hakimi sayımız da 7-8 bin civarında. 10 bini bile bulmuyor. Şimdi ama diğer taraftan bakıyorsunuz 120'ye yakın hukuk fakültesi var. O zaman problem nerede? Problem şurada. Şimdi hakimlik, Cumhuriyet Savcılığı mesleği, mesleğe kabulü sınavla olan bir meslek.
Evet.
Sınav açıyorsun, sınavı yeteri kadar aday kazanamıyor. Ve avukatlık mesleği sınava ihtiyaç duyan bir meslek değil. Ama ben şahsen o mesleğinde, yani avukatlık mesleğimizin de sınava tabi meslek olmasını istiyorum. Yani hatta benim kişisel kanaatim şudur, açılmışken söyleyeyim, çok kısa geçeceğim. Hukuk fakültesi mezunları ortak bir sınava tabi tutulmalı. Örneğin benim doktora yaptığım Almanya'da bu var. Devlet sınavı derler orada buna, staat egzamen. Hukuk fakültesini bitiren tüm öğrenciler bir sınava tabi tutulmalı. O sınavdan sonra bir ortak staja, yani hakim, Cumhuriyet Savcısı adayı veya avukat adayı ayrımı yapmaksızın,
evet,
ortak bir staja tabi tutulmalı. O staj sonunda o uygulamada öğrendiklerine yönelik olarak, yani staja yönelik olarak bir sınav yapılmalı. Ondan sonra da aldıkları puanlara göre gerek ilk girişteki teorik sınavda, gerek staj sonundaki pratik sınavda almış oldukları puanları bir şekilde kaynaştırarak onları mesleğe angaje etmemiz lazım gelir. Benim kanaatim bu, ama şu an itibariyle bu kadar fazla sayıdaki hukuk fakültesine rağmen yeteri hukukçumuz da yok.
Evet.
O da ayrı bir sıkıntı. O niye neden kaynaklanıyor? Şimdi hukuk fakültelerimiz var, halen öğrenci alamıyor. Neden? Hocası yok çünkü. Öğretim üyesi yok. Dediğim gibi 120 hukuk fakültesine karşın biz 35-40 kişiyiz ceza hukukunda. Bu da gökten zembille düşmüyor veya armut ağacından toplanmıyor hocalar. Bir hocanın yetişmesi 20 sene sürüyor. Dolayısıyla hocası olmadığı için öğrenci alamayan fakülteler de var bu 120 fakülte içinde. Yahut da az sayıda öğrenci alan fakülteler de var. Yani Ankara Hukuk Fakültesi var mesela benim. Mezun oldum. Kıymetli eşimi de buradan zikretmiş olayım. Şehla Hanım'ın da mezun olduğu Ankara Hukuk Fakültesi 1000 kişiye ders verir. O da tek şubede. Yani toplamda 5000 öğrencisi vardır. Başka bir fakülte vardır. İsim zikretmeyelim. 40 öğrencisi vardır. O da hukuk fakültesi, o da hukuk fakültesi. Şimdi 120 hukuk fakültesi var deyip de 5000 öğrenci çarpı 120 değil ki. 5000 öğrencisi olan da var. 40 öğrencisi olan da var. Hiç öğrencisi olmayan da var. Dolayısıyla o sizi tenzih ederek söyleyeyim. Siz öyle sormadınız. Bazıları çok haksız eleştiri yaparlar. Bu kadar hukuk fakültesine gerek var mı? Var. Var ki halen biz.
Yani ortada ihtiyaç var zaten.
İhtiyaç var yani.
Şüphe yok. Sadece eğitim kalitesi açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi işte dediğim gibi öğretim üyesi sayısı, evet. Yani hoca sayısı. Bakınız bir üniversiteyi, üniversite yapan iki değer vardır. Bunlardan birincisi öğretim üyesi ve mümkünse kaliteli öğretim üyesi standart. Ona ulaşması lazım. Zaten buna ulaşamazsan öğrenci alamıyorsun. İkincisi ise kütüphane zenginliği. İçinde bulunmuş olduğumuz bu 21. asırda, yani bilgi, bilim ve teknoloji çağında, internet başta olmak üzere, sanal mecra istediği kadar gelişmiş olsun, bir fakültenin, bir üniversitenin zengin, doyurucu, yeterli bir kütüphanesi yoksa orası yüksek öğretim kurumu değildir. Türkiye'de pek çok yüksek öğretim kurumunda bu iki unsur, yani öğretim üyesi, öğretici güç ve öğretim materyal kaynağı, yani kitap zenginliği yok ne yazık ki.
Evet.
2-3 tane hoca toplayan, bir apartman dairesini kiralayan,
doğru,
hukuk fakültesi açıyor. Öyle olmaz. Bu işler böyle olmaz. Bakın yine atıflar yaparak konuşalım ki izleyicilerimizin kafasında bir kanaat oluşsun. Benim geldiğim Almanya'da, benim geldiğim derken ben Barbaros'tan ve Kepirtepe'den gelirim, o ayrı bir şey. Hı hı. Ama eğitim olarak geldiğim Almanya'da 30 civarında üniversite vardır. 30 civarında hukuk fakültesi vardır. Benim ülkemde 200 civarında üniversite vardır. 120 civarında hukuk fakültesi vardır. Benim ülkemde 35 civarında ceza kocası vardır. Ama o Almanya'da, yani 30 üniversiteli yerde 750 ceza hukuk kocası vardır. Böyle mukayese edeyim ben. Bir cümleyle şunu da söyleyeyim, daha anlaşılır olsun. Dedik ya az önce biz İtalyan ekolünden gelmiştik, ceza hukukçusu anlamında söylüyorum. Daha sonra Alman ekolünden etkilendik. Tabii ki mevcut yüksek yargıtayımızın tecrübeleriyle. Ama ben Almanya ile aynı yargılama sistemini uyguluyorum Türkiye'de.
Evet.
Ceza yargılaması sistemini. Ben 7-8 bin hakimle Cumhuriyet Savcısı da bunu yürütüyorum. Aynı kanunu benim nüfusuma yakın bir ülke olarak Almanya 30 bin hakim ve savcılığı uyguluyor.
Evet.
Şimdi benim hakim ve Cumhuriyet Savcım benim yüküm ağır dediği zaman
ne diyebilirsiniz?
Onu duymazdan nasıl gelebilirim ben?
Evet.
Hadi alalım diyorum daha bir 10 bin. Yok.
Evet.
Dolayısıyla bizim daha çok hukuk fakültesi açmamız lazım. Ha, belki şu yapılabilir. Yani tabirimi lütfen bağışlasın meslektaşlarım. Mantar gibi her yerde, her dağ tepesinde bir kampüs açıp hukuk fakültesi kurmak yerine belki mevcut kadrosu oturmuş, kütüphanesi zengin, fakültelerimizin öğrenci sayısını arttırmak suretiyle bunu aşabiliriz belki. Ama bu ülkede kimse hukuk fakültesi sayısı fazla, öğrenci sayısı fazla, niteliksiz, kalitesiz öğrenciler piyasaya çıkıyor diye konuşmasın. Biz işin içindeyiz. Bizim uygulayıcı anlamda ihtiyacımız çok. Evet, öbür taraftan hukuk fakültesi sayımız da çok. Ama öğrenciden başlayarak öğretim üyesi ve kütüphane zenginliği başta olmak üzere fakültelerimizin kalitesini arttırabilirsek ancak öyle karşılayabileceğiz biz ihtiyacımızı.
Hocam bir de Sayın öğrencileri belki akademisyen olma konusunda özendirmek ve bu konuda böyle, evet, kolaylaştırıcı şeyler de belki düşünülebilir mi acaba? Çünkü verdiğiniz rakam oldukça az.
Az ama bakın yani yine şunu da söyleyeyim, yani ben çok doğru dürüst konuşan bir insanım, bilirsiniz. Evet. Ben net bir insanımdır. Şimdi eskiden benden önceki dönemler, ben gencim, daha önceki dönemlerde bizim kıymetli hocalarımız, pek çoğu rahmetli oldular. Kıymetli hocalarımız fakültenin en başarılı öğrencilerine dikkat ederlerdi ve gel bana asistan ol derlerdi.
Doğru.
Asistan,
evet,
ol.
Doğru. Sistem öyleydi.
Araştırma görevlisi ol, evet, daha sonra da hoca ol.
Evet.
Bu çok büyük bir şerefti. Hatırlayınız bunları. Herkes evet, hatırlasın. Bu çok muhteşem bir şeref. Yani sen bir duayen bir hocadan teklif alıyorsun. Muhteşem bir şereftir bu. Onurdur. Şimdi böyle değil ama. Şimdi ben çok başarılı öğrencime gel bana asistan ol diyemiyorum. Geliyor. Yine kimse kusura bakmasın rakamla zikredeceğim. Çünkü ben konuşmalarımda anlaşılır olmak isterim. Şimdi adam hukuk fakültesini bitiriyor. Veya adam derken üçüncü tekil şahıs anlamında. Onu da bizim millet yanlış anlar. Kız veya erkek öğrencimiz. Evet. Gel bana asistan ol. Asistanlık demek bir sene dil öğrenimi. İki sene yüksek lisans. Üç, bak sayarak gidiyorum. Anlayın. Dört sene doktora. Etti mi yedi? Bir sene daha da askerlik veya hanım seyir, nişan, evlilik etti 8 sene. Ondan sonra doktor oluyorsun. Bakın. Fakülte 4 yıl. Yani lisans öğrenimi 4 yıl. Lisans öğrenimden sonraki hoca olmak için, yani öğretim üyesi olmak için geçirmesi lazım gelen süre en az, asgari 8 yıl. 12 sene yaptım. Bu 12 sene sonunda doktor oluyor, hukuk doktoru. Ondan sonra yardımcı doçentliğe atanması lazım. Orada da 1 sene kaybeder. Etti 13. 13. sene sonunda ders verecek statüye geliyor. 13 seneyi göze alması lazım. Şimdi bu 13 sene ne demek? Mezunumuz bunu seçmese de, örneğin hakim cumhuriyet savcısı olmayı tercih etse ya da avukat olmayı tercih etse veya hukuk fakültesi mezunu sadece hakim cumhuriyet savcısı avukat olmuyor. Bankacı oluyor, noter, her şey olur. Tabii. Emniyetçi olur, her şey olur. Bankacı olur.
Yani o kadar uzun bir süreci göze alamayanlar.
Şimdi evet. Hayır, bakın. Bu 13 yıllık süreçte bu çocuğun alacağı maaş 2000 lira civarında gezer. 2000 lira. Danışmanlık da yapamıyor o süreçte. Avukatlık da yapamıyor. Yani harici bir kazancı yok. Ve o adamın en verimli evlenmesi gereken, ev edinmesi gereken, araba alması gereken, hayata tutunması gereken bir dönemden bahsediyorum. 15 yıllık bir süreç bu. Orada ben onu 2000 lira maaşla idare edemem. Öbür taraftan en basit bir uzmanlık. Hazinede, bankada, şurada, burada neredeyse 3-5 bin lira arasında gezer. Hakim cumhuriyet savcısı adayı olur. 2 sene sonra atanır. 4 bin lira civarında maaş alır gene. Avukat olur. Biraz da hareketliyse, çevre tutunu edinebiliyorsa kendisine, 2-3 sene sonra ayda 10 bin lira para kazanır hale gelebilir. Ben böyle bir kaynaktan diyorum ki bana gel. En zeki üstelik, en çalışkan. Bana gel. Ben seni hoca yapacağım. Hocalıktan büyük sıfat var mı hukukta? Yok. Ama ben sana 15 sene boyunca ayda 2000 lira para vereceğim. Evet. Olmuyor işte.
Evet. Hocam çok güzel özetlediniz. Olmuyor. Yani ben, evet, akademisyen.
Kimse kusura bakmayacak. Evet. Böyle rakam veya yıl telaffuz ederek bu programın üst düzeyine ve öğretim üyeliği kalitemize zarar getirmek istemem ama bunların böyle bilinmesi lazım, anlaşılması lazım. Bir toplum bilime önem vermediği müddetçe gelişemez. Altını çiziyorum. Biz bundan 600 sene önce, 1000 sene önce batıya, şimdiki modern batıya, şimdi bize ders vermeye kalkan batıya bilim gönderiyorduk da şimdi batı niye bize gönderiyor? Nerede İbn Sina'lar? Nerede Farabiler? İbn Sina'nın kitapları halen Avrupa'daki tıp fakültelerinde zorunlu ders kitabı olarak okutulur. Neden bu toplum bir tane İbn Sina yetiştiremiyor şimdi? Neden bize yüzümüzü batıya dönüp ne kadar iyi şeyler yapıyor diyoruz bunlar? Programın formatının dışına çıkmak istemiyorum. Bakın şu programın yayınlandığı saatlerde bile güzel ülkemizi kan gölüne çevirmeye çalışıyorlar. Neden biz bu hale düştük? Bir tek sebebi var. Biz ilime ve bilime şiar edinmekten vazgeçtik. Ya verin şu araştırma görevlerine açık çek verin. 10 bin lira maaş verin ya. Ülkenin önünü bilim açar. Başka bir şey yaşamaz ki Aylin Hanım. Bu yüzden rakam zikrettim. Evet. Bunları herkes bilerek konuşacak. Evet. Bilmeden konuştu mu olmuyor.
Evet. Buyurun. Şu an konuyu değiştiriyorum o zaman.
Lütfen. Gene biz hukuka gelelim. Sevdiğim olana, benim uzman olduğum konuya.
Evet. Yargıda siyasallaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir tehlike görüyor musunuz? Ay, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok isabetli sorular soruyorsunuz Sayın evet. Atmaca. Yani gündemin damarına dokunuyorsunuz. Şimdi efendim, biz program başında da vurgulamış olduğum gibi hakim ve cumhuriyet savcılarımıza titreriz üzerlerine. Hakimlerimiz mutlak bağımsız ve mutlak tarafsızdır. Cumhuriyet savcılarımız ne bağımlıdır, özür dilerim, ne bağımsızdır ne de tarafsızdır. Cumhuriyet savcılarımız meslekleri icabı hem bağımlıdır, Adalet Bakanlığı'na bağlılıktan bahsediyorum, hem de taraflıdır. Taraflı kelimesini çok sevmiyorum ama bir olayı soruşturduğu için bir anlamda tırnak için söylüyorum, ceza yargılamasına taraf yoktur ama bir anlamda taraftır yine. Yani olayı takip ediyor evet, çünkü. Tabii. Delil topluyor vesaire. Evet. Fakat bu çerçeve dışında ben her iki meslek grubunda, yani hakim ve cumhuriyet savcılarımızın korkmadan cesurca görev yapabilmeleri için, çünkü ceza adaleti dağıtıyoruz biz.
Evet.
Ben yine özel hukukçu meslektaşlarım kızmasınlar, benim üslubuma bağışlasınlar. Ben 3 kuruşluk ayakkabı davasıyla uğraşmıyorum ceza hakkında. Veya kira davasıyla uğraşmıyorum. Hürriyetle uğraşıyorum ya. Eskiden ölüm cezası vardı, biz ölüm cezası veriyorduk. O yüzden hakim, ceza hakimleri ve cumhuriyet savcılarına daha farklı yaklaşırım ben. Şimdi bunların görevlerini yaparken çok korkusuz, cesur olmaları lazım. Ama bunların bir özlük işleri var. Yani mesleğe kabul edilmeleri, atamaları ve tayinleri,
evet.
Bir de maaş durumları.
Evet.
Bunu da birisinin yapması lazım. Yani elimizde öyle bir sihirli değnek yok, bunlara uygun pozisyonlar bulalım. Mutlaka yine onlar gibi bir insanoğlu bunu yapacak.
Evet.
Bunu Adalet Bakanlığı yapıyor ama esas olarak işte siyasete fazla bağlamayalım diye. Çünkü biliyorsunuz bakanlık netice itibariyle iktidarın bakanlığı.
Evet.
Bu da yanlış anlaşılmasın. Bugün AKP var, yarın CHP olur. Önceki gün CHP vardı, o gün MHP olur. Bu
tabii,
Almanya'da başka hükümet var. Yani evet. Bizim derdimiz hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız siyasi iktidarların etkisi altında kalmasın.
Şimdi biraz da konuyu işkenceye getirmek istiyorum Ali İhsan Bey. İşkence biliyorsunuz çok uzun yıllar ülkemizin gündemini meşgul etti. Mahkemelerde de pek çok bu konuda davalara tanık olduk ama hep halkımızda ister istemez şöyle bir kanaat oldu. Bu kanaatin pekişmesinde tabii ki yanlış uygulamaların da mutlaka rolü var. İşkence yapan taraf devletin tarafı olduğu için tabii bu yanlış bir algı olarak söylüyorum. Hep böyle korunup kullanmıştır ve yanlarına kalmıştır gibi bir yargı halkımızın zihinlerine kazınmış durumda. Son yıllarda elbette ki işkencede çok azalma var. Eskisi gibi duymuyoruz işkence vakalarını. Bu çok sevindirici. Bunun hemen altını çizelim. Çok sevindirici. Fakat yine de Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda, yakın siyasi tarihine de baktığımızda hep çok fazla işkence vakası görüyoruz. Ve bunların karşılığını almadığını da görüyoruz. Her ne kadar 80 ihtilali sembolik olarak 80 ihtilalinin müsebbipleri yargılanmış olsa da, bir sonuca bağlanmış olsa da bu konuda daha neler yapılabilir? Tam olarak nasıl önüne geçilebilir? Ve nasıl, tabiri caizse, yargıda hesaplaşma nasıl olur işkencecilerle?
Teşekkürler. Şimdi efendim, yine çok teknik ayrıntıya girmemeye gayret ederek sorunuzu şöyle cevaplandırmak istiyorum. Bizim yine 2005'te yürürlüğe giren yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz işkenceyle etkin bir mücadele enstrümanı geliştirdi. Şöyle ki, o kişiye yönelik olarak birden fazla suçun, daha doğrusu suç teşkil eden hareketin vücuda getirilmesi lazım. Yani hiçbir, örneğin ya iki kere dövülmesi lazım, ya bir kere dövülüp bir kere de hakaret edilmesi lazım.
5237 sayılı kanuna göre mi?
Bu yaklaşım böyle.
Evet.
Sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç. Yani sizin devlet dediniz, oturmak için dediniz ya, ben
tabii.
Onu demek istemiyorum ama öyle algılanıyor. Tabii devletin işleyebileceği bir suç. Yani
biz burada devleti hedef olarak konuşuyoruz. Hayır. Devlet mensupları bunu yaptığı
tabii.
Için.
Yani işkence
evet.
Suçunu.
Kolluk kuvvetleri.
İşkence suçunu devlet mensubu işleyebilir.
Evet.
Yani kamera arkasındaki kameraman arkadaşımın işkence suçunu işleme gibi bir şansı yok. Birini döverse yaralamadan, Hakaret ederse hakaretten yargılanır. Kamu gücünü kullanan bir kamu görevlisi. Evet. O gücü kullanarak devletimizin bir vatandaşına veya bir yabancıya fark etmez. Bizim kanunda işkence diye tanımladığımız eyleme, yani yaralama, küçümseme vesaire, eziyet. Bunu yaparsa ben onu yaralamadan veya hakaretten yargılamakla yetinmiyorum.
Evet.
İşkencenin yaptırımı çok ağırdır çünkü. Cezası çok ağırdır. Bir şey daha yaptık biz hatta. Bizim çok önemli belli başlı bazı suçlarımız zaman aşımına tabi değildir. İşte insanlığa karşı suçlar vesaire. Öldürme bile mesela zaman aşımına tabi örnek.
Evet.
Biz işkenceyi de zaman aşımına tabi olan suçlardan çıkarttık. İşkence suçu artık zaman aşımına tabi değil.
Evet. Bu mutlaka olması gereken bir şeydir.
Kesin.
Hocam, değil mi? Evet.
Gayet tabii.
Evet.
Bu bir. Yani işkenceye ağır yaptırım getirdik, bir de zaman aşımına tabi suçlar arasından çıkarttık. Yani işkence yapan ömür boyu kurtulamaz yargılanmaktan. Ömür boyu. Bu bir. İki. Biliyorsunuz biz rahmetli Özal döneminde daha ta 1987'lerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin mahkemesine bizim vatandaşlarımızın bireysel başvuru hakkını kabul ettik.
Evet.
Bu ne demek? Şimdi bir vatandaş veya yabancı fark etmez, ayrım yok. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde olan birisi. Devletimiz eliyle, yani kim devlet? Kamu görevlisi. Devletin kendi sopası yok ki. Devletimiz eliyle bir zarar görürse, örneğin sorunuz kapsamında işkenceye maruz kalırsa iç hukuk yollarını tüketir. Yani mahkemeye gider. Diyelim ki kaybetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. İnsan Hakları Mahkemesi o bireysel başvuruyu, kaldı ki şimdi bizim artık son anayasa değişikliğinden sonra Anayasa Mahkemesi'nde de var bu bireysel başvuru hakkı.
Tabii.
İşkenceye maruz kaldığı ispatlanırsa devletimiz mahkum ediliyor. O vatandaşa veya kişiye, yani yabancıya da olsa fark etmez, o kişiye bir tazminat ödüyoruz. İkinci kısım bakın bu. O ne demek? Devlet ödemiş olduğu bu tazminatla kalmıyor. Yani devletin zararına kalmıyor bu tazminat. Devlet gidiyor o tazminatı. Kendisine o zararlı sonucu uğratmış olan memuruna, yani kamu görevlisine rücu ediyor. Dönüyor yani.
Evet.
Ey memur diyor, ey kamu görevlisi. Ben senin tasarrufun yüzünden, uygulaman yüzünden bu duruma düştüm. Bu parayı senden söke söke alıyorum abiciğim.
Ama yaptırım olabilmesi için de zaten böyle ya, olması gerekiyor
zaten,
değil mi?
Bakın,
evet.
Ceza hukukunda bir ceza alıyor adam.
Evet.
O işkenceyi yapan. Bir de öbür taraftan devletimizin ödemekle mükellef kaldığı, yükümlü kaldığı o tazminatı ödüyor devleti. Hadi buyur işkence yap.
Yap bakalım.
İşte evet. O yüzden azaldı dediğiniz gibi. Son evet. Dönemde çok azaldı işkence.
Evet.
Çok azaldı. Hatta ben gerçekten kolluk mensuplarıyla çok sıkı çalışırım. Onların 2005 yılından bu yana yeni ceza hukukumuz mevzuatına intibakları konusundaki eğitim programlarından tutun da bugün bile herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman gider, mütalaa veririm, konferans veririm, istişare ederim, yardımcı olmaya çalışırım. Kolluk mensuplarımızda nispi diyemiyorum, yani görece değil. Çok ciddi bir düzelme var bu konuda. Genç nesil işkence yapmıyor.
Evet, bu çok
şeffaf
sevindirici.
Karakol dedik. Şeffaf karakol dediğin camlardan yapılmış karakol değil ki.
Evet.
Şeffaf karakol dediğin uygulamasının şeffaf olduğu karakol. İşkence yok. Şu an azaldı.
Evet.
Ama bu dediğim o kanuni düzenlemelerden oldu. Ne yapacaksın? İşkence mi var? Kanun buna ağır yaptırım getirmiş mi? Uygulayacaksın. Diğer taraftan o adama ceza versen de adam gitmiş İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir tazminat almış. Devlet bunu ödüyor. Devlet olarak gidip ondan alacaksın. Bakın hukuk eğer uygulanmazsa muhterem Aylin Hanımefendi, kıymetli Atmaca, eğer hukuk uygulanmazsa o beyaz kağıtlarda o kağıtları kirleten mürekkepten öte yolma gitmez bir kanun kitabında. Uygulayacaksın. Bizim ceza hukukumuzda cezayı verirken acımasız olacaksın. Bizim devlet olarak acımalı, insaflı olduğumuz taraf vermiş olduğumuz cezanın yerine getirilmesindedir. Yani infazında. Adama 10 yıl hapis cezası verdin. At onu 10 yıl parmaklar arkasında kalsın değil o ceza. 10 yıl içerisinde iyileşme gösterirse toplumu yeniden kazandır. Tretman diyoruz buna İngilizcesiyle. Rehabilitasyon Almancasıyla. Resosyalizasyon Fransızcasıyla. İyileştirme Türkçesiyle. Cezayı verirken acımasız ol. Ama ifaz ederken, yani vermiş olduğun cezayı yerine getirirken iyileştirici ol. O yüzden ceza vermekten çekinmeyeceğiz. Hele hele bir kamu görevlisi. Emniyet mensuplarımı tenzih ederek söylüyorum. Üniforma kelimesi kullanacağım. Bir de hele hele üniforma kullanan bir kamu görevlisi kalkıp benim bir vatandaşıma veya bir yabancıya, bir dünya insanına işkence yaparsam, sen o devletin ona vermiş olduğu o gücü kötüye kullanmayı affetmeyeceksin. Böyle yapılması lazım gelir.
Kaldı ki mağdur bir katil dahi olsa, belki
olsa bile,
dahi olsa değil
olsa
mi?
Bile fark evet. etmez. Senin karşındaki evet. insan, biz ceza muhakemesi hukukumuz şöyledir. Ayağa kalkacağım eğer mikrofon rahatsız etmezse. Elleri arkada bağlı getiririz. Kelepçeli yani. Şeye geldiği zaman da diyoruz ki mahkeme salonuna girdiğinde, duruşma salonuna girdiğinde elleri açılır. Ya adamın eli kolu bile bağlı evet. karşında yani. Evet. Eli kolu bile bağlı ya. Sen buna işkence yapmak suretle veya hukukumuzun ona bahşetmiş olduğu, sağlamış olduğu hakları kullanmasını engellersen bu adam hakkını nasıl arayacak? O ayrı bir şey. Ya bakın, yargılamada masumiyet karinesi var.
Evet.
Suç işlediği iddia olunan bir kişi hakkında verilen ceza hükmü kesinleşene kadar masumdur. Anayasa 38'in hükmüdür bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinin hükmüdür. Ceza kanunumuzda var bunlar. Ceza hukukumuzda var. Yargılanırken masum o kişi. Bakın üçe ayırayım. Yargılanırken masum. İnfaz aşamasında, üçüncü aşamada iyileştirme yapacağız. Yargılama bittikten sonra ceza verirken acımasız ol diyorum ben. Yargılarken değil.
Tabii.
İnfazda da değil. Ama suç işlemiş olduğu sabitse bu adamı cezayı ver. Bakın şu doğru anlaşılsın. Benim mizacım biraz, beni artık Türkiye tanıyor. Biraz serttir. Ben gerçekten bağrıma taş basarım, sevdiğimi asarım. Ama suç işlediği iddia edilen bir kişi varsa elimde ve ona verilmiş olan bir cezadan sonra infaz aşaması varsa o kısımlarda buna kadar olabildiğince insan davranmak zorundasın. Ama ceza verirken korkmayacaksın. Bu kadar. Ver onu, infazda iyileşsin. O zaman salarsın. Af çıkmayacak. İkide bir de af çıkarırsan ceza hukukunun caydırıcılığı kalmaz. Suç işlemeyene veya işlediği sabit olana kadar şüphe altında bulunana insaflı davranacağız biz.
Evet.
Ceza almış olana da infaz aşamasında iyileştirme programı uygulayacağız. Çünkü suç işlemek bir hastalıktır. Ver cezasını. Nasıl ki dişi ağrıyan bir insanın dişini tedavi ediyorsan suçu da böyle tedavi edeceksin cezaevinde. İyileşirse sal. Niye biz verilen cezanın 1/3'ü infaz edildiğinde şartlı salıverme yapıyoruz? İyileştiğini görürsek.
Tabii.
Adam kaçmaya kalkışmamış.
Evet, iyi hal.
Cezaevine isyan etmemiş. Evet. İyi hal göstermiş. Son dönemde işte toplumla, sevdikleriyle ilişkilerini kuvvetlendirerek, yani daha sık telefon görüşmeleri, daha sık ziyaretler, izinler vesaire, iş kurslarını yazmak suretiyle biz onları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ceza hukukunda elimizde sopa yok ki bizim.
Aslında
bu doğru
hocam,
anlaşılsın. Tabii. Bakın tekrardan söyleyeyim. Bu gerçekten evet. doğru anlaşılsın. Benim öğrencilerim bu üslubu çok iyi biliyor. Üçe ayırın. Suç işlediği iddia edilen bir kişi var. İnsaflı davranacaksın. Eli kolu bağlı çünkü. Sende devlet gücü var. Yargılayacaksın. Orada insaf ama. Masumiyet karnesi var. Masum adam.
Tabii.
Verdin mi cezayı? Son aşama, üçüncü aşamada. İnfazda yine insaflı davranacaksın. Sadece orta aşamada, yani ikinci aşamada suç işlediği sabitse kanun öngörmüş olduğu cezayı ver gitsin.
Doğru. Evet.
Olay bu. Buyurun.
Estağfurullah. Son soruma geçiyorum
buyurun.
Hocam izninizle. RTÜK gibi çeşitli kurumlar açısından, ama biz de bir televizyon olduğumuz için özellikle evet, RTÜK üzerinden gideceğim. Sizce vermiş olduğu kararlarda bu tip kurumların, RTÜK üzerinden konuşalım, vermiş olduğu kararlarda denetim mümkün mü? Bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var mı?
Şimdi efendim, RTÜK diye kısalttığımız kurum biliyorsunuz radyo, televizyon, üst kurulu. Bu bir üst kurul. Ancak ülkemizde bunlar son dönemde gelişti, bu üst kurulları biliyorsunuz.
Evet.
EPDK var, enerji piyasası, yani çok fazla sayıda üst kurul var. Bu lazımdı bizim ülkemizde. Şu açıdan lazımdı. Üst kurullar doğrudan devlete, örneğin başbakanlığa bağlı değiller. Doğrudan bağlı değiller. Bunların özel bir yapısı var. Çok üst düzeyde bir özel yapı olmasa da nispeten bağımsız bunlar.
Çok özür dileyerek araya giriyorum o zaman. Meclis ondan çoğunluğuna göre ona, seçiliyor olması
oraya
nasıl
geleceğim,
bir
oraya geleceğim zaten.
Getiriyor?
Şimdi ama bakın hep aynı başa döneriz gene.
Evet.
Yani bir nispeten bağımsız olsun, özerk olsun dediğim bir kurul var. Üst kurul dediğimiz.
Evet.
Öbür taraftan da bu üst kurulun özelliğini, bağımsızlığını muhafaza etmesi için oraya buraya bağlı olmadan seçelim. Yok ki işte ora bura diye bir yer. Mecburen yani, bir seçim.
Üyeler parti çoğunluğuna ve meclislik parti
çoğunluğuna göre seçildikten sonra bunların özel bir yapısı var. Onlarda evet. da bir dirayetini kullansınlar yani.
Evet.
Şimdi özel bağımsız desek de bunların tasarruflarının hukuk dışı tutulması mümkün mü? Değil. Bunlar denetim altında hepsi. RTÜK dediğiniz bir idari kurul değil mi? İdari. Evet. Mahkeme mi? Değil.
Evet.
Savcılık mı? Değil.
Değil.
Anayasa Mahkemesi mi? Değil. Bir idari kurul. Şimdi RTÜK'ün yargısal denetimi nasıl yapılır? Kararları hukuk denetimine tabidir anayasa gereği.
Evet.
Yani diyelim ki içinde bulunduğumuz kanalımıza veya bir başka kanalımıza veya bir radyoya neyse artık yani bir yayın organına bir yaptırım uyguladığı zaman mevzuat gereği, keyfi uygulayamaz zaten. Uyguladığı zaman biz bunu yargısal denetime tabi tutabiliyoruz. Yani idari yargıya. Madem evet. idari bir kurul, madem vermiş olduğu karar bir idari karardır. Dolayısıyla verilmiş olan bu idari kararın iptali çerçevesinde eğer kurumun yani yayıncı kuruluşun bir zararı varsa hatta tam yargı davası şeklinde bu tazminat davası da buna eklenerek idari yargıya konuyu götürebiliyoruz. Hatta orada süreleri biz kısa tuttuk özellikle RTÜK kanununda. Yani normal idari yargıda 30 gün, 60 gün, 90 gün süreler vardır. Sizde yani basında 15 gün içerisinde dava açılabiliyor. 15 gün sonuna kadar. Şimdi yayıncı kuruluşun yayının durması anlamında zararının fazla artmaması için yürütmenin durdurulması dediğimiz karar talep edilir. Ve inanın bana ben uygulamayı da biliyorum. Ben çünkü başını deve kuşu gibi kuma sokmuş bir hukukçu değilim. Ben uygulamadan hiçbir zaman kopmam. RTÜK benim alanım değil. İdare hukuku ama bir ceza hukukçusuyum. O yüzden onu da takip ediyorum. Mahkemelerimiz RTÜK'ün kararlarına karşı çok daha dikkatli davranıyor idare mahkemelerimiz. Çünkü yayıncı kuruluşun yürümekte olan bir zararı var. Bir yayıncı kuruluşun, hele hele bir ulusal televizyonun yayın durdurmaya gelme, uyarı neyse kınama ama yayın durdurulması onun gırtlağına basar. Öldürür yani o yayıncı kuruluşa.
Evet, tabii.
Çünkü reklam gelirleriniz gidiyor. Yani genel olarak söylüyorum sizin için değil. Ratinginiz düşüyor. O ekranda bir kapanma yazısı başlı başına bir bela. O yüzden biz olabildiğince kapatmalara karşı, yani kapatma olmasın, ekran karartma olmasın. Ama mevzuatımızın öngörmüş olduğu, sadece RTÜK mevzuatı değil, Türk ceza hukuku veya Türk hukuk mevzuatının öngörmüş olduğu düzenlemelere aykırı bir yayın olursa herkesi de serbest bırakamayız ama kimse kusura bakmasın. Tabii. Aykırı bir yayın olursa ona da bir yaptırım uygulayalım, uyaralım. Uyarımıza uymazsa yayın durdurma veya para cezası, artık zaten para, uyarı ve para cezası sistemi var artık. Yayın kapatmaya kadar gidebilmeli, lisans iptaline kadar gidebilmeli. Dolayısıyla yani RTÜK konusunda söyleyeceğim budur. Gayet tabii ki düzenleyici bir kurul olmalı. Diğer tarafta da basın, yayın, düşünce ve düşünceyi yayma özgürlüğü var. Ona saygı duyulmalı. Ama dünyada kontrolsüz hiçbir düşünce özgürlüğü olamaz.
Elbette.
Gayet tabii ki. Örneğin bizim ceza hukukumuzda düşünmenin ve düşündüğünü söylemenin en büyük herkesçe bilinen sınırı nedir? Hakaret suçu. Şimdi efendim ben düşünce özgürlüğü içerisinde Ali Sen Hoca'ya küfrettim. Yok daha neler.
Hakaret yani, özgürlüğüyle düşünce özgürlüğü birbirine değil mi?
Gayet tabii. Biz şimdi düşünce açık düşünmek ve düşünmeyi açıklamak.
Öyle bir şey yok yani hakaret özgürlüğü.
Ve basın özgürlüğünü. Öbür taraftan da Jean-Jacques Rousseau'na demiş senin özgürlüğün diğer tarafın özgürlüğünün başladığı yerde biter. Yani o kadar da değil. Dolayısıyla bunu bir dengeleyerek yani ne o düşünce özgürlüğünü zarara uğratarak ne ama ne de öbür taraftan karşı tarafın haklarını ihlal etmeye fazla olanak sağlayarak yani ikisini dengeleyerek bir şey yapmalıyız. Dolayısıyla RTÜK veya benzeri bir kuruluş neyse artık lazımdır basın sektörümüze. Ancak onun da uygulamalarını zaten son dönemlerde oturtmaya başladı artık o. Böyle takip ediyorum ben. Onun da uygulamalarını basın özgürlüğüne saygı duyarak yapması lazım gelir. Bu saygıyı da ben kimseden bedavadan beklemem. Yapmazsa bu saygıyı, göstermezse bu saygıyı orada koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koskoca idari yargısı var. Gidersin mahkemeye, alırsın yürütmeyi durdurma kararını. O kararı da iptal ettirirsin. Dolayısıyla böyle bakacağız bu işe.
Tabii bu kurumların bir mevzuatları da oluyor.
Var
bu mevzuata uygun hareket edilmesi gerekiyor.
Gayet herhalde. Tabii.
Ama yaptırımlar da ya da şöyle söyleyeyim uyarı ya da cezalar da yine bu mevzuat kapsamında bir hata işlediyseniz siz bunun bir şey olması
aynen
gerekiyor.
Aynen öyle.
Eğer yoksa bunun dışında buna mevzuata uymuyorsa hocam Şimdi bakın, olarak olabilir mi böyle bir
sen şey? Sen yayıncı kuruluş olarak evet. diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçerli olan mevzuata uygun yayın yapıyorsun.
Evet.
Tamam
evet,
mı?
Evet.
Öbür taraftan RTÜK diyor ki sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevzuatına uygun yayın yapmadın. Yani sana ceza uyguladı. Yaptırım
evet.
uyguladı.
Evet.
Ne yapacağız şimdi? Elimize sopalar alıp kavga edecek halimiz yok. Yapılması gereken idare mahkemesine yani idari
evet.
yargıya gidip ben mevzuata aykırı bir yayın yapmadım ama buna rağmen RTÜK bana yaptırım uyguladı diye bir dava açmak lazım.
Evet.
Yapılması lazım gelen tek budur hukuk devletinde.
Evet.
RTÜK o dava sonucunda zararlı çıkarsa yani sizin mevzuata aykırı yayın yapmamış olmanıza rağmen size bir yaptırım uyguladığı mahkeme kararıyla sabit olursa hem bir dahaki uygulamalarında daha dikkatli olur hem de sizin o cezalar dolayısıyla uğramış olduğunuz bir zarar varsa onu giderir. Yani hem uygulamada dikkat etmek zorunda kalan hem de uğranılmış olan bir zararı tazmin etmek zorunda kalan bir kurul daha dikkatli uygulama yapar. Hukuk bu yüzden kullanılacak. Bu kadar.
Yargı yolları da açık
Ve
zaten.
açık.
Evet.
Ülkemizde herkese her an yargı yolu açık.
Evet. Bu yüzden de madem yargı yolu dedik, hukuka ve adalete olan güven duygusu son derece önemli değil mi? Programımızın
Gayet
sonuna
tabii.
geldik. Bari bununla noktalayalım uygun görürseniz hocam. Bir halkın adalet duygusuna olan güveni son derece önemli ve bunun kesinlikle zedelenmemesi gerekir diyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alayım.
Şimdi efendim ben mutlak tarafsız ve bağımsız bir ceza hukukçusu olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bu cümleyi çok tekrar etmeyi sevmiyorum ama ben hukuk fakültesinde ikinci sınıflarda ders vermeye başlarım. İkinci sınıflarda henüz daha böyle 18-19 yaşında pırlanta gibi gençler. Onların o genç dimağlarına, o güzel kulaklarına bu sözüm yankılandığı zaman ömür boyu bunu unutmuyorlar. Artık bana mal edilen bir atasözü var. Şimdi dedim ya ben mutlak bağımsız ve tarafsızım. Ben mutlak bağımsız bir insanım. Siyaset yapmam. Siyaset benim işim değil bu programlarda. Burası bir hukuk programı. O yüzden siyasi partilerle, iktidarlarla benim işim olmaz. Benim işim hukukludur. Bu son dönemde, yani bu yanlış anlaşılmasın diye iki tane açıklama yaptım bakın. Bu son dönemlerde bizim panik mevzuatı dediğimiz, yani bazı korkulardan kaynaklanan çok hızlı yasal değişiklikler yapıldı. Hukuk böyle bir şey değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. O yüzden hukuku korkmadan yapmak lazım önce. Korkmadan uygulamak için. Korkmadan yapmak lazım. Çünkü ben bir de şunu söylerim derslerimde fakültede. Oynama o kantarın ayarıyla. Çünkü onu da şöyle vurgularım. Ayarıyla oynadığın o kantar gün gelir seni de tartar. Kantarın ayarıyla günlük oynamaya gerek yok. Bakınız bizim 70-80 yıllık bir hukuk uygulamamız vardı. Mevcut iktidarımızın tek parti iktidar olması gücüyle çok güzel değişiklikler yaptık biz. Bizim hukukumuz Avrupa'dan geri değil. İnanın bana değil. Çünkü ben Almanya'yı da biliyorum, Türkiye'yi de biliyorum, Avrupa'yı da biliyorum, Japonya'yı da, Amerika'yı da. Bizim hukukumuz kimseden geri değil. Bizim uygulamamız cesur. Ne dedim az önce? Siyaset yargıya karışmayacak. Uygulamamızı kanun yapmışsın. Ne önemi var? Hakimi, Cumhuriyet Savcısını, avukatı rahat bırakacaksın. Uygulasın. Sen de kanun yaparken korkmayacaksın. Günü kurtarmak için kanun yapmayacaksın. Temel kanunlarda yaptığımız gibi geleceğe yönelik düzenlemeler yapacaksın. Bu ülke artık aydınlandı. Bu ülke cahil değil. 90 sene önceden bahsetmiyoruz. Biz o zaman cahildik ama geri de değildik. Fakat şimdi hem cahil değiliz hem geri değiliz. İlerledik artık biz. Bizim pırlanta gibi bir gençliğimiz var. Bizim 2-3 milyon civarında üniversite öğrencimiz var artık ya.
Doğru.
Okuma yazma oranımız bizim %90'ları aştı. Yani Türkiye cahil bir ülke değil. Çok güzel, özünden gelen dini bir şey söylemeyeyim ben çünkü dinsel ve etnik ayrımcılığı sevmem. Ben tarafsız bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Türk insanı artık aydınlaştı. Okuduğunu anlıyor. Teknoloji çağındayız. Benim ufacık 2 yaşında çocuk bile artık gidip internetten bana mesaj atıyor. Ben beceremiyorum abi o akıllı telefonları kullanmıyor. Onlar beceriyorlar. Çok iyi gelişen bir neslimiz var bizim. Bizim herkesten önce bu cümleyle bitirmeme izin verir misiniz? Tabii ki
Elbette
kapanışı siz
buyurun.
yapın.
Elbette buyurun.
Bizim herkesten önce kendimize güvenmemiz lazım. Teşekkürlerimle. Arz ettim efendim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok akıcı bir şekilde yine programın sonuna geldik. İnşallah bir başka programda yine sizi ağırlamayı çok isteriz.
İnşallah ben güzel İnşallah. Programlar yaparım ama o programın güzelliği sizin sayenizde olur.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bir herkes için adalet programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta doçent doktor Ali İhsan Erdağ Bey'i ağırlamıştık. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla huzurunuzda olmak üzere. İyi günler diliyorum. Müzik